Ayrım 9. Barikat. Uyandığımda saat 12 olmuştu. Birkaç gündür aralıksız yağan karın üzerine vuran güneş ışınlarının milyonlarca minik kristaldeki parıltısı krem rengi tül perdeden süzülerek içeri doluyordu. Yataktan kalkıp pencereden dışarı baktım. Sanki şehir büyük bir özenle çizilmiş bir tablo, bir kartpostal gibiydi. Sonra mutfağa gidip ilaçlarımı içtim. Neredeyse bir haftadır başımı yastıktan kaldıramamıştım. Çok kötü hastalanmıştım. Bu yüzden evde kalıp dinlenmiş, konservatuvara da gidememiştim. Ayrıca Tarık'ı da sürekli görememiş, içimdeki hasretimi ancak onunla telefonda konuşarak dindirmeye çalışmıştım. Salona geçip televizyonu açtım. Yine can sıkıcı haberler vardı. Aliya İzzetbegoviç, Sırplarla olası bir savaştan kaçmaya çalışırken Avrupa Birliği'nin baskısı referandumdan kaçıp kurtulamamıştı. Bosna'nın bağımsızlığı için 29 Şubat ve 1 Mart günleri referandum yapıldı. Bugün ise sandıktan çıkan sonuçlar açıklanacaktı. Bu birkaç gün içinde bir takım siyasi ayak oyunları oynayarak Bosna'da yaşayan halklar canından bezdirilmişti. Bosna SDS lideri Radovan Karaçić, Bosna'daki Sırpların oylamaya katılmalarını yasakladı. Bosna topraklarında özerk ilan ettiği bölgelerin girişlerini abluka altına alarak o bölgelere oy sandıklarının girmesini engelledi. Federal orduya ait uçaklar ise boykotu destekleyen broşürleri birkaç gündür havadan atıyorlardı. Bütün bu ayak oyunlarına rağmen aralarında büyük kentlerde yaşayan birkaç bin Sırp vatandaşın da bulunduğu seçmenlerin yaklaşık %64'ü şu sorunun yer aldığı pusula üzerinde oy kullandı. Sınırları içinde yaşayan Müslüman, Sırp, Hırvat ve diğer vatandaşların ve milletlerin eşit kabul ettiği bir devlet olarak egemen ve bağımsız bir Bosna Hersek Devleti'nden yana mısınız? RTV Sarajevo kanalında haberleri sunulan spikerin yüzünde bir ışık belirdi. Evet dedi haykırarak. Evet, evet, evet. Sandıktan çıkan sonuç evet sevgili seyircilerimiz. Bosnalıların büyük bir çoğunluğu Bosna Hersek'in bağımsız bir devlet olması için oy birliğiyle evet cevabını verdiler. O anda telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. Suada dedi. Tarık heyecanlı heyecanlı. Bugün sakın dışarı çıkma. Neden, bir şey mi oldu? Sırp paramiliter kuvvetleri meclis binası yakınında barikatlar kurmuş ve keskin nişancıları için siperler oluşturmaya başlamışlar. Niye böyle bir şeyi yapmışlar ki diye sordum ürkek bir sesle. Dün gece iki Müslüman genç bir düğün sırasında Sırpların üzerine ateş açmış. Sırp gelinin babası olay yerinde ölmüş. Sırp askerleri de güya Müslüman terörizmine karşı önlem almışlar bugün. Bu çok saçma dedim. Münferit bir olay için koca şehir abluka altına mı alınırmış? Şu anda binlerce Saraybosnalı sokaklara döküldü. Keskin nişancıların önünde eylem yapmaya başladılar. Sırplar bence kafayı yemiş. Kaç zamandır Müslümanları hedef alan sayısız cinayetler işleniyor. Bu olayları protesto etmek için Saraybosna sokaklarında barikatlar kurmak boşnakların aklına gelmemişti bile. Daha kötüsü var dedi Tarık. Milošević ve Tuđman Yugoslavya'yı bölmenin olası yollarını görüşmek için bir araya gelmişler. İki düşman şimdi dost mu oldu? Hırvatların yere dökülen kanları henüz kurumamışken. Ne bileyim dedi Tarık. Allah sonumuzu hayır etsin. Sen nasıl oldun bir tanem? Moralim olup bitenlere fena bozulmuştu. Bugün biraz daha iyiyim dedim üzüntülü bir sesle. Seni çok özledim. Akşama bize yemeğe gelir misin? Sahiden mi diye dedi büyük bir heyecanla. Saat kaçta? Akşam saat 7 sıralarında kapı zili çaldı. Kapıyı teyzem açtı. Hoş geldin Tarıkcığım dedi. Tarık elinde tuttuğu kasımpatı çiçeğini teyzeme uzattı. Hoş bulduk dedi. Bu çiçekler sizin için. Ne zahmet ettin. İçeri buyur. Ben de bunları bir vazoya yerleştirip hemen geliyorum. Tarık öteki elinde tuttuğu kırmızı gülleri bana uzatıp yanağımdan öptü. Bunlar da senin için dedi utangaç bir sesle. Ne gereği vardı dedim gülleri koklarken. Çok teşekkür ederim. Acıkmışsındır Tarık. Hadi yemeğe oturalım dedi teyzem elinde tuttuğu vazoyla yanımıza gelirken. Sofrada teyzem Tarık'a baktı. Bu akşam geleceğini önceden bilseydim senin için özel bir akşam yemeği hazırlardım. Artık kusura bakma Tarık. Ne bulursan onu yiyeceksin. Bu akşam yemek bahane. Esas ben sizi görmek için geldim. Tarık'ın tabağına peynirli pitadan koydum. Kompostayı masaya getirmeyi unutmuşuz Suada dedi teyzem. Mutfaktan kuru erik kompostosunu getirdim. Soğan dolmasından da Tarık'ın tabağına koy. Çok az alayım lütfen dedi Tarık. Dedi teyzem nasılsın Tarık? Bugünkü olayları duymuşsundur herhalde. Sen bu olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Tarık ağzındaki lokmayı yuttu. Bugün olanlar inanılır gibi değil. Neyse ki halkın güçlü direnişi karşısında barikatları kaldırdılar apar topar. Bu olay sadece bir başlangıç. Unutma, bunun devamı çok yakında gelecek. Nasıl? Teyzeme kısa ve somurtkan bir bakış attım. Allah aşkına ya, yine komplo teorisi üretmeye kalkma dedim. Teyzem kızardı. Çiğnediği lokma sanki boğazına büyüdükçe büyüdü. Müdahale etme dedi Tarık. Bırak da konuşsun. Doğrusu söyleyeceklerini merak etmiyor değilim. Teyzem ağzındaki lokmayı zar zor yuttu. Bana suratına ekşiterek baktı. Ne yazık ki benim sevgili yeğenim de İzzet Begoviç ve bütün boşnaklar gibi tatlı rüyalara dalmış dedi sinirli sinirli. Bunlar mışıl mışıl uyurken Milošević ve Karaciç hain planlarını nasıl devreye sokacaklarının ince hesaplarını yapıyorlardır şimdi. Tarık teyzemin düşüncelerini onaylarcasına başını salladı. Çok haklısınız dedi. Daha düne kadar ben de tatlı rüyalar gören boşnaklardan biriydim. Ama bugün iyice emin oldum ki savaş çoktan kapımıza dayanmış. Savaşın kıvılcımları bacadan dışarı ha çıktı ha çıkacak. Bu ateş küllenene kadar da içimizde yanacak. Tarık'a şaşkınlıkla baktım. Yaklaşık 2 saat önce evimize isimsiz bir mektup geldi diye konuşmasına devam etti Tarık. Mektubu büyük bir heyecanla açtım. Mektup anneme yazılmıştı. Bayan Profesör Duşanka Seratliç, sizden derhal aile yakınlarınızı da yanınıza alarak Saraybosna'yı terk edip Sırbistan'a gitmenizi istiyoruz. Şayet Sırbistan'a gitmeyip Müslüman Türklerle yaşamaya devam ederseniz boğazınıza kadar Müslümanların kanına batacaksınız. Sırplıktan çıkarılacak ev nuh ilan edileceksiniz. O anda annemi görmeliydiniz. Sinirden adeta köpürdü. Ahlaksız köpekler diye evin içinde bas bas bağırıp durdu. İşte o anda birden gerçekleri görmeye başladım. Meğerse bugüne kadar benim de gözlerimin etrafında olup bitenlere sımsıkı kapalıymış. Teyzem kırmızı şarabını eline alırken bana baktı. Keşke komplo teorisi üretseydim Suada dedi. Bu zorbalar kaba kuvvet kullanarak insanları evlerinden, yurtlarından ve canlarından edecekler. Haydi şimdi kadehlerimizi havaya kaldıralım. Kim bilir belki yakın bir gelecekte şarap içmeye bile haset kalacağız şerefe. Tarık teyzeme baktı. Kadehimizi niye kaldırıyoruz diye sordu. Kadehimi benden habersiz bir şekilde sözlenmenize kaldırıyorum dedi. Teyzem bozulduğunu belli edercesine. Tarık yutkundu, başını öne eğdi. Teyzem kahkahayı bastı. Neden utandınız, yoksa siz kendi aranızda sözlenmemiş miydiniz? Teyzeme dik dik baktım. Biz kendi aramızda sözlendik dedim sinirli bir şekilde. Bunu da sana daha önce söylemiştim. Sizi üzdüğüm için beni bağışlayın dedi Tarık. Biliyorum gençlerin duygusallıkla attıkları adımları büyükler pek hoşgörüyle karşılamazlar. Suada'nın bu olayda hiçbir günahı yok. Onu bu işe ortak eden bendim. Suada'nın parmağına taktığım yüzükle varlığımı onun bedenine takmak istemiştim sadece. Teyzem bir anda gülmeye başladı. Genç arkadaş iyi bir müzisyen olduğu kadar iyi de bir dil cambazıymış. Bu sefer Tarık güldü. Dil kalbin aynasıdır derlermiş. Dil cambazlığım kalbimden, bu kalbim de aşk evimin sahibesinden besleniyor. Teyzem sandalyeyi çekti, ayağa kalktı. Haydi öyleyse genç aşıklar dedi. Bu akşam içimizdeki kasvetli havayı biraz dağıtalım. Felekten bir gece yaşayalım. Aşk şarkıları çalıp söyleyelim. Kim bilir yarınlar bize neler getirecek, bizden neleri alıp götürecek. Arife günü. Saraybosna, 3 Nisan 1992. Arife günüydü. Sabah erkenden uyanmış, valizimi hazırlamıştım. Günaydın dedi teyzem uyuşuk bir sesle. Hazır mısın? Ah teyze, keşke sen de benimle gelebilseydin Milyevine'ye. Ramazan bayramında hep bir arada olurduk. Ah yavrucum dedi teyzem üzgün bir ses tonuyla. Ben de seninle gelmek istemez miydim? Ama bu bayramda da hastanede nöbetim var. Teyzeme sımsıkı sarıldım. Seninki de nasıl bir iş? Bayram yok, seyran yok. Ne yapalım dedi tebessüm ederek. Bir zaman tarihçi olma şansım varken ben idealist bir hemşire olmayı yeğledim. Seni burada yalnız bırakmak istemiyorum dedim sesim titrerken. Bana neredeyse annemden bile daha yakınsın. Şşt, bu sözleri ablam duymasın, öldürür beni. Güldüm. Teyzem saçlarımdan hafifçe çekip beni bağrına bastı. Yüzümü gözümü öptü, saçlarımı kokladı. Al şu parayı dedi, cüzdanına koy. Param var dedim utana sıkıla. Geleneğimiz bayramda küçüklere harçlık verilir. Teyzemin yanaklarından öptüm. Hakkını helal et dedim. Bir anda kahkahayı bastı. Yoksa bir daha görüşmemek üzere bana veda mı ediyorsun dedi. Salı sabahı buradasın. Şimdi sağlıcakla git, sağlıcakla dön. Evdekilere de benden selam söyle. Ha, buraya dönerken de Ayşe'nin o leziz pitalarından getirmeyi unutma sakın. Unutmam dedim gözyaşlarımı silerken. Şimdilik hoşça kal teyzeciğim. Elimde tuttuğum küçük valizimle evden ayrıldım. Dışarıda deli bir rüzgar esiyordu. Tramvay durağına kadar güçlükle yürüyebildim. Sonra tramvaya binip Baş Çarşı'ya geldim. Baş Çarşı camisinden kuzeye doğru giden sokağın bitimine kadar yürüldüm. Sebil'in önüne geldiğimde durdum. Tarık'ı beklemeye koyuldum. Deli gibi esen rüzgar yerden havalandırdığı küçük bir kağıt parçasını yüzüme yapıştırdı. Elimi hafifçe kaldırıp kağıdı yüzümden çektim. Sonra da büyük bir merakla kağıdın üzerinde yazanları okudum. Okudukça da dehşete kapıldım. Şöyle yazıyordu. Baliye yebem tiyamater. Unutmayın ki Müslümanlar olarak bu bayramda kanlı baklava yiyeceksiniz. Tüylerim diken diken oldu. Kağıdı buruşturup hemen yere attım. Ne oldu dedi Tarık endişeli bir şekilde. Hortlak görmüş gibisin. Tarık'ın geldiğini fark etmemiştim. Ona sarılıp ağlamaya başladım. Sırplar iyice şımardı dedim. Şayet yerdeki şu küçük kağıtlardan bahsediyorsan dedi Tarık. Tüm Bosna bu kağıtlarla dolu. Gece vakti bunlardan her tarafa dağıtmışlar. Ama nasıl olur? Tarık acı acı güldü. Hepimizin gözlerinin önünde oluyor işte. Artık gerçekleri görmeliyiz. Sen de tıpkı teyzem gibi konuşmaya başladın. Teyzen söylediklerinde yerden göğe kadar haklıydı bence. Savaş çok yakında çıkacak. Bu yüzden Milyevina'ya gitmeni pek istemiyorum. Orada başına bir şeyler gelecek diye ödüm kopuyor. Tarık'ı yanağından öptüm, gözlerine baktım. Hiç meraklanma aşk diyarımın prensi dedim sımsıkı sarılırken ona. Sen sanıyorsun ki ölüm bir tek Milyavina'ya da var. Milyavina'dan başka bir yerde ölüm yok mu sanki? Eliyle hemen ağzımı kapattı. Sus dedi sesini ilk kez yükseltirken bana. Sus, bu ayrılık gününde ölümden bahsetme bana. Sen benim vazgeçilmezimsin. Ay yüzün giderken ışıklar saçsın içime. Sus, kara bulutların gölgesini düşürme yüreğime. Sustum. Yol boyunca tıngır mıngır giden eski bir otobüsün içinde oyuncağını kaybetmiş bir çocuk gibi gözyaşlarımı akıttım içime. Hayallere dalıp umutsuzca etrafımı seyrettim. Her tarafta federal ordunun silahlı askerleri vardı. Buldozerle siperler kazmışlar, briketlerle barikatlar yapmışlar. Ardından da tankların namlularını dışarıda bırakacak şekilde toprağa gömmüşlerdi. O an içim parçalandı. Meğerse teyzem ne kadar da haklıymış. Bosna'da bir savaşın çıkması an meselesiymiş. Bosna ne yazık ki bölünüyormuş. Otobüs Foça'nın küçük otogarından içeri girdiğinde babamı beni beklerken gördüm. Ona otobüsün içinden heyecanla el salladım. O da beni görür görmez el sallamaya başladı. Sevinçten aksakallı yüzü bir anda aydınlandı. Otobüs perona yanaşıp şoför kapıyı açtığında hızla aşağı indim. Koşup babamın boynuna sarıldım. Nasılsın babacığım diye sordum ağlarken. Babam yanaklarımdan öptü. Seni gördüm daha iyi oldum kızım dedi. Hoş geldin evine. Hoş bulduk baba. Annemleri göremiyorum. Onlar nerede? Biliyor musun kızım bugün Arife günü. Ablanın işleri çok yoğun. Bayram dolayısıyla tepsi tepsi pita yapıp satıyorlar. Babam Ayşe ablama verdiği sözü aylar öncesinden tutmuş. Ona Foça'da büyük bir dükkan açmıştı. Ablamın işleri nasıl baba diye sordum. Elimden tuttu. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki çok iyi. İnanır mısın? Benim maaşım onun kazancının yanında komik kalmaya başladı. Maşallah pita işini tutturdu. Neredeyse Foça'nın en meşhur pitacısı oldu. Babamı dinledikçe ablamla gurur duyuyordum. Gördün mü baba dedim gülerek. Allah size hayırsız erkek evlat vereceğine hayırlı ve bir o kadar da çalışkan kızlar vermiş. Babam beni kendine doğru çekip saçlarımdan öptü. Ben imanlı bir Müslümanım. Allah'ın bana verdiklerini hiçbir zaman sorgulamadım. Üçünüzü de çok seviyorum. Baba dedim endişeli bir sesle. Efendim ben çok korkuyorum. Babam gözlerini açtı. Bana şaşkın şaşkın baktı. Korkuyor musun? Neden kızım? Savaşın çıkmasından dedim. Her yerde federal ordunun askerleri var. Sanki yaşadığımız toprakları kuşatma altına almışlar. Korkma güzel kızım. Sırplar birkaç ay önce derslerini aldılar. Bak Hırvatlar ve Slovenler bağımsız birer devlet oldular artık. Sırplar ne yapabildiler? Savaş çıkardılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ama teyzem hiç böyle söylemiyor. Babam kıs kıs güldü. Teyzem bu işlerden ne anlar? O kendi işine baksın. Sahi o nasıl? Size çok selam söyledi baba. Sağ olsun, keşke o da gelebilseydi. Gelemedi işte, bu hafta sonu hastanede nöbeti var. Allah yardımcısı olsun dedi babam. Şimdi seninle bayramlık alışverişine çıkalım. Kendine yeni bir şeyler al. Her Arife günü alışverişe çıkmak Bosnalı Müslümanların bir geleneğiydi. Babama baktım. Annem ve ablam bizimle alışverişe gelmeyecek mi diye sordum. Hayır dedi babam. Onlar alışverişlerini dün yaptılar. Bugün de dükkanda kalıp harıl harıl çalışıyorlar. Pekala dedim o zaman biz gidelim. Babamla alışverişimizi bitirdikten sonra ablamın dükkanına gittik. İçeride 3-5 tane koyu kahverengi küçük masa, sanayi tipi bir soğutucu, pitaların yapıldığı küçük bir mutfak ve kömür ateşiyle yanan büyük bir fırın vardı. Annem başını beyaz bir tülbentle bağlamıştı. Beni karşısında görür görmez tezgahın arkasından çıkıp yanıma geldi. Bana sımsıkı sarıldı. "Hoş geldin güzel kızım," dedi ağlarken. "Dur sana şöyle bir bakayım, nasılsın?" "Gördüğün gibi gayet iyiyim anne," dedim. "Sen nasılsın?" O sırada Ayşe ablam ellerini yıkayıp yanımıza geldi. "Hoş geldin canım kardeşim," dedi sarılıp öperken beni. "Nasılsın?" "Ben iyiyim abla. Asıl sen nasılsın?" "Babamdan az önce güzel haberlerini aldım. Foça'nın en meşhur pitacısı olmuşsun." Ablamın birden yüzü kızardı. "Babam biraz abartmış," dedi. "Kendi yağımızla kavrulu gidiyoruz işte." "Yok yok," dedi annem. "Maşallah işleri çok iyi kızım. Şu küçük dükkanda her gün dolup taşıyor." O sırada kapı açıldı. İçeri müşteri girdi. 3 kilo börek, 2 kilo da patatesli pita alabilir miyim?" dedi. Anneme baktım. "Dilini ısır anne," dedim. "Nazar değmesin." "Isırıyorum kızım. Hem de günde kaç defa ısırdığımı ben bile unutuyorum. İfate teyzen nasıl? Neden gelmedi?" "Neden gelemediğini sana dün telefonda söyledi ya anne. Yine nöbeti var." "Ne biçim bir iş bu?" dedi annem sinirli sinirli. "Bayramın seyranı yok. Kızcağız çalışmaktan nişanlılarını dahi elinde tutamadı. İkisini de kaçırdı." Dükkanın kapısı yine açıldı. İçeri peş peşe müşteriler girdi. "O kaçırmadı anne," dedim. "Adamların kaçacağı varmış zaten. O ne yapsın?" "Sus," dedi annem. "Bana kız kardeşimi mi anlatıyorsun sen? Ben bilmez miyim ona? 100 kere söyledim, 1000 kere söyledim." Ayşe ablam müşteriye torbasını uzatırken "ona ne söyledin anne?" diye sordu ablam meraklı bir şekilde. "Ne mi söyledim? Ona dedim ki erkekler ilgi ister. Kendini işine vereceğine biraz nişanlın olacak adamlara ver. Adamlar ne yaptı peki? Bundan ilgi göremeyince biraz ilgi gördükleri oynak kızların peşinden bir keklik gibi seke seke bir keçi gibi hoplaya zıplaya gittiler." Müşterilerden bazıları katıla katıla gülmeye başladı. O sırada babam içeri girdi. "Allah neşenizi arttırsın. Niye gülüyorsunuz böyle?" diye sordu. "Kimi olacak?" dedi ablam. "Annem her zamanki gibi yine döktürüyor. Ona gülüyoruz." Müşteriler pitaları alıp dükkandan gülerek çıktılar. Annem babama baktı. "Emin Bey," dedi. "Siz erkekler kadınlarınızdan ilgi beklemiyor musunuz?" Babam anneme şaşkın şaşkın baktı. Şey dedi duraksayarak, "Allah kadınlarımızı başımızdan eksik etmesin. Çekmecelerdeki çoraplarımızı bile onların yardımıyla buluyoruz." "Görüyor musunuz?" dedi annem böbürlenerek. "Ben de babanızla sevişerek evlenmiştim. Ama babanızdan ilgiyi, alakayı da hiç eksik etmedim. Öyle değil mi Emin Efendi?" O anda babamın yüzü kıpkırmızı kesildi. "Fadile Hanım," dedi çabucak bir şekilde, "isterseniz çocukların yanında kelimelerimizi özenle seçerek konuşalım." Bir anda annemin yüzünde az önce kırdığı potu anladığını belirten bir ekşilik belirdi. "Şey," dedi dili sürçerek, "yani şey, siz beni şey yanlış anladınız, ben şey..." Annemin yanakları alev alev yanıyordu adeta. Aslında annem pek de haksız sayılmazdı. Boşnak kızları ne görücü usulüyle evlenirlerdi ne de akraba evliliği yaparlardı. Boşnaklar birbirleriyle severek sevişerek evlenirlerdi. "Ayşe abla," dedim ortamın havasını değiştirmek istercesine, "fırından yayılan pitaların kokusu bugüne kadar kokladığım parfümlerden bile daha güzel geliyor burnuma. Ben çok acıktım. Bana lezzetli pitalarından ikram etmeyecek misin?" Ablam derin bir nefes aldı. "Anne," dedi, "kardeşime yeni çıkan pitalardan koymak ister misin?" Annem başını eğdi. "Emin Efendi," dedi mahcup bir sesle, "size de küçük bir parça koymamı ister misiniz?" Babam sakallarını sıvazladı. "Olur," dedi sessizce. "Şayet size zahmet olmazsa küçük bir parça da bana koyabilirsiniz Fadile Hanım."